Ayrım 6. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 60. Berat Alanyalı. Öküz Boynuzu Müziği. Büyük bir meydandı indiğim yer. Kalabalıktı, koyu, karışık. İtişmekten yoluna gidemiyordu kimse. Burgaç gibi dönüp duruyorlardı. Asık suratlıydılar. Hemcinslerim ya aralarında kaybolacak kadar azdılar ya da meydan erkekler için kurulmuştu. Dur bakalım dedim içimden. Elbet bu şehirde bir yer bulurum. Çok geçmeden Burgaç beni de içine aldı. Yanımdakine bakmak için başımı çevirmeye yerim kalmamıştı. Zorlansam da herkes gibi önümdekine yüklenirken arkamdakinin ağırlığını duyarak adım atmaya alışmalıydım. Çok sıcaktı. Çiğ güneş sanki hiçbir şey saklı kalmasın diye tüm ışığını salmıştı meydana. Kimsenin kimseyle konuştuğu yoktu. Ama öyle bir homurtu yükseliyordu ki derinden, hiçbir dilde karşılığı yoktur. Bir de o koku. Akmış pil mi, yanık kablo mu, bilemedim. Estek köstek ilerlerken kemerli bir kapı çıktı karşıma. Ardı karanlık, eski bir çarşıya benziyordu açıldığı yapı. Kubbeli, heybetli, serindir diye sevindim. İçinde bir parça soluklanabilirdim. Birinci kapı. Yaklaştığımda kemerin üzerindeki kabartmayı gördüm. İnsan başlı, gergin bir aslan gövdesi. Art ayakları üzerinde yükselmiş, karmaşık dallarından iri üzümlerin sarktığı asma ağacına yaslanmış. Gergin bir yay, fırlatılmaya hazır bir ok tutuyor. Yüzü korkunçtu. Dosdoğru bakanın yüzüne bakıyordu. İnce kaşları çatık, gözleri öfke saçıyor, dudakları gergin. Evet, taştan bir kabartmaydı. Ama o bakış, o yakıcı bakış. Taş kesilebilirdim oracıkta. Neyse ki çabuk toparladım. Siz deyin yüz, ben diyeyim bin yıllık yapı. Onca öfkeyi, onca zaman ancak bir taş taşıyabilirdi. Öyle değil mi? Halbuki öyle bakmasa, yüzünü çevreleyen dalgalı saçları, dolgun yanaklarıyla sevimli bir çocuk veya kadın ya da erkek. Evet evet, hepsi birden olabilirdi. Taşa işlenmiş suretin duygusu vardı ama yaşı da cinsiyeti de yoktu. İnce işçiliğine duyduğum hayranlık ağlattı beni. Zamanlar ötesine akıp taşı oyan ustanın elini öptüm, alnıma koydum. Öfkenin taşa oyulmasını buyuran kimdi? Neden bunu istemişti? Gözlerim kabartmada düşüncelere dalıp gitmişim. Birden çevremin eskisince kalabalık olmadığını fark ettim. Ense kökümde bir ürperti gezindi. Ani bir sezgiyle döndüm. İnsan başlı aslan etiyle kanıyla arkamdaydı. Cami duvarına tutunmuş asmanın arasından aynı kızgınlıkla bakıyordu. Yayını germiş, okunu üzerime doğrultmuştu. Kanım çekildi. Sonra dalga dalga kalbime, kulaklarıma, beynime yüklendi. İnsan böyle gerilim anlarının her ayrıntısıyla bedenine yazılmış olduğunu bulabiliyor sonradan. Kabartma yerinde miydi? Bakmayı çok isterdim. Buna kalkışsaydım ne ben olacaktım şimdi, ne siz bu hikayeyi dinleyecektiniz. Bilirsiniz, kişi bazen yaydan gergin olabilir. Fakat oktan hızlı olmak için hiçbir şeyle oyalanmamı, güdülerim haykırdı bana. Damarlarıma pompalanan adrenalin bacaklarımda patladı. Kendimi son anda kapıdan içeriye attım. İkinci kapı. Savrulduğum yerde ne kadar kalmışım bilmiyorum. Kendime gelirken ilk hissettiğim içerisinin de dışarısı gibi boğucu olduğuydu. Gözlerim karanlığa alıştıkça oraya buraya seyirten insanları sıra sıra işlikleri seçmeye başladım. Kimse umursamamıştı beni. Baygınlık geçiren birine el uzatmayacak kadar meşguldüler. İşliklere girip çıkıyor, sanki bir şeyler taşıyorlardı. Oysa elleri, kolları, sırtları boştu. Yerimde doğrulup şöyle bir bakındığımda camlıklarından raflarına işliklerin de boş olduklarını gördüm. Buna karşın durmadan paralar ödeniyor, paralar sayılıyor, banknot hışırtısı, bozukluk şıkırtısı çarşının kubbelerinde yankılanarak büyüyordu. Havasızdı, yapış yapıştı, çürümüş et kokuyordu. Tek pencere yoktu duvarlarda, midem bulanıyordu, hemen çıkmalıydım. Ok Hala dışarıdaydı belki ama ne yapıp edip kurtulmalıydım çarşıdan. Ayağa fırladığım an gözümde şimşekler çaktı. Dizlerim parçalanmış. Baldırlarımdan kan süzülüyor. Tutunduğum sütunun dibine kusarken göz ucuyla girdiğim yöne baktım. Kapı filan yoktu ortada. Mutlaka bir çıkış olmalıydı. Dizlerim zonklasa da yürüdüm çarşının karanlığına. Geçtiğim koridora açılan sağlı sollu koridorlarda gün ışığı sızdıran bir delik arıyordum. Dolaştıkça anladım ki bu çarşının içi dışı bir değil. Meydandan yalın kat bir bedestendi ama içinde merdivenler vardı. Koridorlarda, koridor başlarındaki kapıların ardında bir noktadan birbirine bağlanan, hiçbir yere açılmayan kısır merdivenler. Durmadan inip çıkanların ağırlığıyla basamakları eğimlenmiş, kayganlaşmış merdivenler. Kişiyi dolap beygiri gibi aynı çarşının içinde dolandırmaktan başka işe yaramıyorlardı. Ne kapı, ne delik. Çarşıya esir düşmüştüm. Buraya gel. Annem büyük sütunun dibinde olduğundan küçürek görünüyordu. Koltuk değneğine dayanmış, alçılı bacağının ağırlığını diğerine vermişti. Aksayarak yaklaştım. Bezgince elindekileri uzattı. Bir bardak su, bir parça gazlı bez. Al şunları, topla kendini. Burası nasıl bir yer anne? Çıkışı bulamadım. Yangın merdiveninden otoparka ineceğiz. Babanı bulamıyorum ama arabası aşağıda. Annemin ardına düştüm. Daha önce görmediğim bir kapıdan geçirdi beni. Üçüncü kapı. Otopark karışıktı. Gün ışığı sızıyordu yukarıda bir yerden. Hüzmelerin altında her yan tozla kaplıydı. Araçlar birbirlerini engelleyecek şekilde dip dibe park etmişlerdi. Tavandan yere inen beton bloklar manevra alanını iyice daraltıyordu. Hepsi eskiydi araçların. Modelleri, cilaları, lastikleri. Otomobil mezarlığındaydık sanki. Babamın arabasını bir türlü bulamıyorduk. Annem alçılı bacağını sürüyerek sabırla, umutla tek tek bakıyordu araçlara. Göremediğine hayıflanıp başa dönüyor, yeniden bakıyordu. Sabrım tükendi. Yakındaki ilk otomobile tırmanıp araçtan araca atlayarak ışığa doğru ilerledim. Çok dik bir merdiven, tavana yakın bir yerden daracık bir kapıya açılıyordu. Anne bırak aramayı, baksana merdiven yapmışlar. Araba nasıl çıksın güm güm? Bu kapıdan nasıl sığsın? Anne, anne. Dördüncü kapı. Annemi aramaya çarşıya döndüm. Koridorlarda hummalı bir hazırlık vardı. İşlikler süpürülüyor, camlar parlatılıyor, yerler paspaslanıyor. Buna karşın koku daha da artmış. Ana koridora girdiğimde bir de baktım, televizyon ekipleri, kırmızı mavi beyaz bayraklar, duvardan duvara bez afişler. Hoş geldiniz Sayın Başkan, Çarşı Genel Yönetimi. Başkan Thomas Whitmore, bize de uğra, bir hatır sor. Çarşı Küçükleri Kooperatifi. Başkanımız Thomas, goller bize komaz. Çarşı Spor Futbol Kulübü. Sayın Thomas, böyle olmaz, yatıya da bekleriz. Çarşı Sanayicileri Birliği. Televizyoncuları çevreleyenler, şifacı Mesih'e dokunmaya çalışan cüzdanlıları andırıyordu. Kendilerini itip kakan görevliler, arkalarını döner dönmez spot ışıklarına, kameraların karşısına üşüşüp sırıtıyorlardı. Şöhretlere öykünenler, kaş göz oynatıp komik olmaya, boyunlarını mikrofona uzatarak ucube şarkılarını duyurmaya çalışanlar. Ne uyarıları duyuyorlardı, ne azarları. Zavallı bir iştahla, ürkütücü bir umutla kör kütük sağırdılar. Öyle utanmıştım ki, dişlerim dudaklarıma geçmiş, kulaklarım neredeyse ellerimde kalacak. Acıyan dizlerime aldırmadan kaçtım oradan. Annemi bir an önce bulmalıydım. Diğer koridora seyirttiğim sırada onu gördüm. Hayır, annemi değil. Annemi bir daha hiç bulamadım. Gördüğüm bir çocuktu, tek başına bir oğlan. Duvarın dibine sinmiş, olup bitene bakıyordu. Oğlum yalnız mısın? Kollarını kontrol edemiyordu. Çarpık ağzını zorlayarak konuştu. Babam sinemada. Ya sen? Salyasını sildim, bağrıma bastım. Kalbi tabanca gibi atıyordu. Onu bırakamazdım. Nerede oturuyordunuz? Ortalarda. Korkma, babanı bulacağız. Babasını bulmak için sinemayı bulmam gerekiyordu. Nerede sinema? Kesik hareketlerle parmağını uzatıp arkasını gösterdi. Yürüyen yolun başında afişleri gördüm. 8 salonun 8'inde de aynı film oynuyordu. Independence Day. Birden sirenler öttü. Ani bir hareketlenme oldu. Rap rap ayak sesleri, takır tukur mekanik seslere karışıp kubbelerde çınladı. İnsanlar kaçıştı, uğultuları sindi. İçeriye doluşan silahlı korumalar planlanmış noktalarda yerlerini aldı. Baygın sesli kadın anonsa başladı. Lütfen dikkat! Değerli müttefikimiz, Birleşik Gölgeler Devleti'nin Sayın Başkanı Thomas Whitmore, beklenen dostluk ziyaretini yapmak için çarşımıza girmek üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı kapatıp sigaralarınızı söndürünüz. Yanı başımızdaki ihtiyarın o sıra aksıracağı tuttu. Korumalar tak tak tak anında silahlarına mermi sürüp namluları zavallıya doğrulttular. Oğlanı kucakladığım gibi yürüyen yola koştum. Denetimsizce bağırıyordu. Babası hangi salondaydı acaba? Bu nasıl babaydı? Bir yandan gözüm annemi arıyordu. Yol bir türlü bitmiyordu. Sinema salonları bir türlü görünmüyordu. Oğlan tek düze haykırışlarını sürdürüyordu. Sargılarım açılmış, yaralarım yeniden kanamaya başlamıştı. Aşağıya baktım. Kara boşluk. Yolun üzerinde kaydığı zemin kaybolmuştu. Dönüşler, inişler, çıkışlar yapıyor, giderek hızlanıyorduk. Doğruca karşıda beliren duvara çarpacaktık. Son hücreme kadar titriyordum. Aniden duvarda bir kapı açıldı ve yürüyen yol çöp asansörü gibi yaylanarak gün ışığına fırlattı bizi. 5. kapı. Çimenli tepede açtım gözlerimi. Sakin, mavi göğe baktım, ağladım. Aşağıdan şıpır şıpır sesi geliyordu denizin. Vapurlar martılara karıştı, öttü. Yosunlar erguvanlara karıştı, tüttü. Kızıl keçiler çığlıklar atarak göğün bir ucundan bir ucuna atladılar. Hala çoktular. Çimenli tepede kapadım gözlerimi. Meydan yok, ok yok, çarşı yok. Uyudum, uyandım, uyudum. Kim bilir kaç yıl. Çimenli tepe yolun bittiği yerdeydi. Tepenin çimenleri hep yeşildi. Uyumadığımız zamanlarda biz sulardık hepsini. Biz meydandaki çarşıda yaralananlar. Alçılılar, kötürümler, keçileri sayanlar. Ağlayınca tüm çimenleri yeşertecek kadar kalabalıktık. Biz susarken ağlayan 3 memeli cüceyi orada tanıdım. Öküz boynuzu üflerdi bize. Sağaltım saatlerimizde tepenin eteğindeki kanıya gider, çevresine otururduk. 3 memeli cüce boyunduruğun başına geçer, öküz iskeletinin boynuzunu üflerdi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle müzik duyulmamıştır. O ezgiyle doğunun ve batının kapıları açılır, içine alırdı bizi. Kucağında sallanır, harmanlanırdık. Derinlerden yükseklere sıçrayan yunuslara dönerdik bir anda. Turnanın süzülüşü, kartalın yükselişi olurduk. İçimizde kütür kütür bir karpuz çatlardı, serinlerdik. 3 memeli cüce boynuzu üflerken ince uzun bir kadın olurdu. Çıplak bedenine gözyaşlarını giyinirdi. İri inciler gibi ağlardı cüce. İçimizin acısını yıkardı. Sonra da masal gibi bir şehrin masalını anlatırdı. Dermandı masalı. Dişlerimizi bilerdi. Uzun bir ırmak gibi akardı. O şehir öyle bir şehirmiş ki zaten onu anlatan masallar bin yıllardır bitmemiş. Açık kapı. Bugün meydanın orta yerinden size hikayemi duyurabiliyorsam, 3 memeli cüceden öğrendiklerim sayesindedir. Öküz boynuzu müziğini aktaramam da, masalının özü aklımda. Gökçe geçidin kıyısında, iki kıtanın ikisinde kurulu bir muamma memleket. Mucizeler erbabı, çelişkiler ehli, güzeller şahı. Eskiler mutluluk kapısı derler, yeniler hezimet kapısı. İşte o şehrin masalıdır bu masal. Ak yüzü kara yüzünden engin bir ihtiyarmış bu şehir. Karası öyle bir karaymış ki gölgesi düşermiş aklına. Bozuk bir teraziymiş. Denkleşmez kefelerinde bir zaman tartarmış bir para. Asırlık yatağında cinnetle cennet, Cinayetle inayet uyurlarmış koyun koyuna. Şehir neylesin, aynasına kim bakarsa onu gösterirmiş dosdoğru. Şehrin sayısız kapılarından sayısızca girip kapıları tutanlar, aynadakileri şehrin kendisi sanmışlar. Gölgeleri öyle ağır, öyle kabaymış ki korkmuşlar. O saat şehre ilenmeye başlamışlar. Her duyan gelmiş, her gelen bir kapı tutmuş. Kapı tutucular arttıkça gölgeler artmış, ilençler taşmış. Ayna kararmış, kararmış, sonunda kapkara çatırdamış. Ey hoyratlık! Sana tapanlara senden beter olayım. Suretleri ruhuma dolsun, huyları huyum olsun da 99 canım olsun. İstediğim kılıkta dolanayım, nafile hayatlarına musallat olayım. Hepsi kara yüzümü görsün. Bu lanet değer bilirlerin hükmüne kadar sürsün. O gün bugün insan öğütürmüş bu şehir. Ayağı takılanı yalayıp yutar, boğazına takılanı tükürürmüş. Ve beklermiş laneti bozacakların çoğalacağı günü. 6. ayrımın sonu. Sayfa 66.